Ayrım 3.
Sayfa 26. Burası onun yurduydu artık. Burası Yeni Foça. Bir derin vadinin iki yamacına serpiştirilmiş evlerden oluşan bir hoş tatil beldesi. Ta en tepede bir ev. Çılgın çiçekleriyle bir inanılmaz bahçe. Dayısının bir kaza sonucu öldüğünü öğrendiği zaman sadece olayın korkunçluğu sarsmıştı onu. O anda çok kısa bir süre sonra apar topar emekliliğini isteyip bu eve yerleşeceğini düşleyemezdi bile. Yeni Foça'da dolmuştan inince otobüs terminalinden telefon etmişti sitenin yöneticisine. Kendisinden sadece 10 yaş kadar büyük, sevecen ve yardımsever bir insandı yönetici. O gelmeden önce evi temizlettirmiş, Volvo'yu bakıma aldırtmış, kapalı duran telefonunu açtırtmıştı. Noterin faksla yolladığı veraset il muhabirini alır almaz, jandarma komutanıyla hemen atlayıp geldik, kapının mührünü sökmek için. Malum ya bu gibi durumlarda, oysa hiçbir şey malumu değildi ve işin tuhafı, söylediklerine göre yöneticiyle jandarma komutanı eve geldiklerinde mührün kırılmış olduğunu görmüşlerdi. Neyse ki ilk bakışta evin içinde her şey yerli yerindeydi. Hiçbir şeye dokunulmamıştı. Bu yüzden de komutan bir soruşturma açtırtmayı gereksiz bulmuştu. Yeni Foça'ya ilk kez geliyordu. Tabii bu eve de. Ama dayısının Kalamış'taki evini bildiği için hiç şaşırmamıştı. Bir yazlık ev için hayli büyüktü burası. Genişçe bir salonu vardı. Salonun bütün bir duvarı kitaplıktı. Her köşede yığılı duran kazılardan çıkmış ilginç, antika değerinde taşlar, çömlek parçaları, gözyaşı kapları, biblolar dışında dayısının yine antika görünümlü biblolardan oluşan ödül koleksiyonu camekanlı bir dolaba yerleştirilmişti. Çalışma masası kitaplığın karşısındaydı. Masanın yanında hayli gelişmiş bir müzik seti duruyordu. Kitaplığın bütün bir rafını plaklar, CD'ler, müzik kasetleri dolduruyordu. Şöylece bir gözden geçirmişti ilk geldiğinde. Hemen hepsi klasik batı müziğinden oluşan gerçek bir müzik hazinesi vardı dayısının. Aralarında sadece birkaç tane saray müziği, bir iki halk müziği ve bir tane de arabesk müzik kaseti vardı. En çok da arabesk müzik kaseti dikkatini çekmişti. Kim bilir kim getirip bırakmıştı buraya. Duvarlarda daha çok modern ressamların resimleri asılıydı. Bir resim sergisindeki kadar çok sayıda tablo vardı. Gerçeküstücü ressamların orijinallerinden farksız görünen, tuval üzerine yapılmış reprodüksiyonlarıydı çoğu. Ona hiçbir şey ifade etmiyorlardı ama salonun döşemesiyle uyumluydular. Bir köşede bir yazlık ev için ona gereksiz gelen içinde kütükler yığılı bir şömine vardı. Şöminenin üzerinde hiç beklemediği bir garip nostaljik davranışı sergileyen el işi oymalı tahta çerçeveler içinde dayısının aile fotoğrafları, annesi, babası, kız kardeşi, yeğenleri, sonra ötekilerden ayrı duran gümüş çerçeve içindeki fotoğraf ilişmişti gözüne. Bir an yüreği ağzına gelir gibi olmuştu. Hollandalı sevgilisiyle çektirdikleri fotoğraftı bu. Giriş katında salondan başka içinde çağdaş araç ve gereçlere yer verilen geniş bir mutfak ve bir tuvalet bulunuyordu. Holden üst kata kadar ahşap bir merdivenle çıkılıyordu. İki yatak odasıyla ferah bir banyo ve üstü sonradan kapatılmış boydan boya denizi gören büyük bir taraça vardı bu katta. Kazma sallamayı hayli erken yaşında bırakıp üniversitede arkeoloji tarihi dersleri veren bir hoca olmayı yeğleyen, pısırık, kitaplığından dışarı pek adım atmayan bir insana burada yalnız başına yaşamak zor gelmiyor muydu acaba? Yönetici haftada bir gelen kadının evi çekip çevirdiğini söylemişti. Kadını tanıdığı zaman yöneticiye hak verdi. Dayısıyla birlikte bu evde bir süre kalıp çalışmalarında ona yardım ettiğini öğrendiği arkeolog kadını da merak ediyordu. Kendi yaşamında olduğu gibi dayısının yaşamında da bir Hollandalı kadının bulunması ilginç bir rastlantıydı. Ne var ki uzunca bir süre dayısıyla birlikte oturduğu bu evde özel bir yer olması gereken bu kadınla ilgili olarak hiçbir şey bulamamıştı. Ne bir fotoğraf, ne özel bir eşya, hatta ne dayısının yatak odasının, ne konuk odasının duvarlarında bir parfüm izi, ne banyo dolabında unutulmuş bir diş fırçası ya da bir özel şampuan. Kim olabilirdi bu kadın? Neyin nesiydi ve neden o korkunç kazadan sonra birdenbire ortadan kayboluvermişti? Temizlikçi kadına sormuştu. Kadın kaçamak bir şekilde, ben bir şey bilmem, bir şey görmedim, duymadım. Kim bilir kimdir deyip geçmiş. O da ısrar etmeye cesaret edememişti. Dayısının mektubunda o kadar gizemli bir biçimde sözünü ettiği billur topu görüp görmediğini de bu tavrı yüzünden soramamıştı kadına. Evin içinde işe yarar o kadar çok şey, o kadar cicili bicili süs eşyası varken bir billur topu alıp da ne yapsındı kadın? Ayrıca çok dürüst bir işçi olduğunu herkes kefildi. 4. Bağlama limanına aylarca dönmediği olurdu geminin. Yolculuk bitip de karaya ayak bastıklarında, sefer boyunca uğrak verdikleri herhangi tanıdık bir yabancı limana gelmişler gibi telaşsız, heyecansız ve yansız hissederdi kendisini. Sokakta yanından gelip geçenler, konuştukları dil, kılıklar, kıyafetler, hatta kokular bile tanıdıktı. Ama insanların neler konuştuklarıyla, nasıl konuştuklarıyla, ne giyindikleriyle, ne yiyip içtikleriyle hiç ilgilenmemiş, onlara hep yabancı kalmıştı. Kimi zaman yük hazır beklediği için gelmeleriyle gitmeleri bir olurdu. Kumanyalarını bile başka limanlarda tamamlarlardı. Ama birkaç hafta, birkaç ay kaldıkları da az değildi. Karısını bir sefer dönüşü yük almak için uzunca bir süre bekledikleri sırada tanımış, kendisini hovarda sanan pek çok erkek gibi onu baştan çıkardığını sanmış, sonra da evlenmekten başka çare bulamamıştı. Yıllarca sürüp gitti evlilikleri. Karşılıklı olarak birbirlerinden nefret ettiler. O kadınla bir evde bulunmak bile boğuyordu onu. Kızının büyüdüğünü de bu yüzden anlamadı. İstanbul'da gündüzleri gemide ya da şirkette yapılacak iş yoksa vaktinin çoğunu gemici kahvelerinde geçirirdi. Pencere kenarındaki bir masada hiçbir şey yapmadan önünden gelip geçen dışarıdan bakan birisinin dikkatlice izlediğini sanabileceği insanların bile farkında olmadan saatlerce tek başına otururdu. Kimseyle ilgilenmez, kimse de onunla ilgilenmezdi. İnsanlar onun varlığından habersiz tavla atar, okey ya da iskambil oynar, ellerinde birer gazete, anlamadığı konuları tartışırlardı saatlerce. Kimi zaman da güvertede voltadaymış gibi gözleri yarı kapalı, kalabalık caddelerde dolaşır, sonunda kapağı bir meyhaneye atardı. Meyhane müşterileri de kahvedekilerden farklı değildiler. Ellerinde rakı kadehleri, gözleri tavana yakın bir köşeye yerleştirilen televizyon alıcısına dikilmiş, genellikle sövüp sayarak dinlerlerdi memleketlerinin yöneticilerini. Ya da futbol maçı seyrederlerdi. Bir kahve köşesinde gözleri camın öteki tarafındaki belirsiz noktaya çevrili olarak saatlerce oturduğu zaman ya da bir gemici meyhanesinde tek başına rakısını yudumlarken ya da sokaklarda volta atar gibi dolaşırken hiç mi bir şey düşünmezdi? Düşünürdü tabii. Ama yaşamının büyük bölümünü uzak denizlerde, uzak limanlarda geçirdiği için Türkiye'de olup bitenlerle pek ilgilenmiyor, merak da etmiyordu doğrusu. İstanbul'a her dönüşünde daha çok yeniden hesaplar yapmasını gerektiren fiyatları ilgilendiriyordu onu. Neyse ki ücretlerinin büyük bölümünü Amerikan doları üzerinden alıyordu. Fiyatlar yükselir, kurlar da yükselirdi. Aylığının Türk lirasıyla ödenen kısmını karısı aldığı için kendisi açısından fazla bir değişiklik olmazdı. Türkiye'de de limanlar dünyanın öteki limanlarına benzerdi. Barlarda içki fiyatları ve özellikle de yattığı kadınların gecelikleri Amerikan doları üzerinden pek fazla değişmezdi. Öylesine büyük bir boşluk içindeydi ki bazen pis sarhoşlar gibi kadehi elinde salya sümük ağlayısı gelirdi. Neden yaşıyordu? Her şey sahteydi. Kadınlar, oğlanlar, sarhoşluklar, şarkılar, kumar masaları, afyon dumanları, görev aşkı, disiplin, dünyanın bütün güzellikleri onun için bir anlam taşımıyordu. Bütün bunlar bıkkınlık veriyordu artık ona. Hepsi çürümüştü, kokmuştu. Hepsinin renkleri solmuş, tatları buruklaşmış, her şey anlamsızlaşmıştı. Ne diye dönüyordu bu limanlara? Onu hiç önemsememiş, benimsememiş olan yakınları için mi? Herhangi bir art düşüncesi olmadığına güvenerek, teniyle ve ruhuyla çırılçıplak yanına uzanıp aşkını ve varlığını paylaşabileceği bir sevgilisi mi vardı? Başını göğsüne yaslayarak nazlanabileceği anası mı vardı yoksa? Onu bir balıkçı teknesiymiş gibi olsun, herhangi bir denizin herhangi bir iskelesine bağlayabilecek kimi vardı? Zaman zaman ayağının altındaki zeminin sallanmadığı bir yerde olmayı özlerdi. Zaman zaman başını parasını ödemediği bir kadının kucağına bırakıp kendinden geçmeyi düşlediği olurdu. Yaşamı boyunca bu mutluluğu ona tattırmış olan tek bir kadın vardı. Artık kendi kendisine bile gerçekliğinden söz etmeye cesaret edemediği. Gemilerle dolaşırken eski bir diş çürüğü gibi unuttuğu olmuştu onu. Sonra bir gece yarısı beynine saplanan ağrısıyla uyandığı. Özellikle de buraya geleli beri onu öyle arıyor, öyle özlüyordu ki. Bir büyük umutsuzlukla. Sanki o hiç var olmamıştı. Her milimetre karesini ezbere bildiği o yumuşak ve ışıklı ten, o bir bahar sabahı yeni uç veren Japon güllerinin yaprakları gibi zehir yeşili pırıltılı gözler, o bir Ağustos başağı rengi saçlar bir düş ürünü müydü? Ama bu sabah gözlerini açtığından beri aklından çıkaramadığı o kadın gerçekti. Bir iskelesi bile olmayan bu kıyı beldesinde gemisinin karaya oturduğu güne kadar yüzlerce yıl gerilerden gelip belki de mizena direğinin ucunda sallanan flama gibi onu gözetlemiş, gözlemiş, sonra da düşüne girmiş ve onunla sevişmişti. Şimdi buna inanıyordu. Çünkü başka çaresi kalmamıştı. O denli yalnızdı. Her şey çok güzeldi burada. Bunu yadsıyamazdı. Ama bir yandan da kendisini bir okyanus hapishanesinden çıkıp yeşillikler içinde bir başka hapishanede yaşamaya mahkum edilmiş biri gibi hissediyordu. Komik işler, gülünesi tanışıklıklar arasında uskuru kopmuş bir gemi gibi yalpalıya yalpalıya bir belirsizliğe doğru gidiyordu. Ama elbet yapacak başka işler de yok değildi. Bir gün önce balkona asılan, ikindi güneşinin kurutmuş olduğu nemli çamaşırlar, mayo ve ıslak havlular toplanacak, su kaynatılacak, çay demlenecekti. Bu arada ağzının pasını gidermek, bağırsaklarının düzenli çalışmasını sağlamak için bahçesinin ürünü kayısı, kiraz, şeftali, mor ya da açık yeşil iri eriklerden birkaç tane atıştırabilirdi. Çayı demlenirken ekmek kızartması gerekiyordu. Bakkal dükkanı hayli uzaktaydı. Aşağıya inmeye üşendiği için eğer erkenden denize gitmeyi canı çekmemişse ya da bakkalın kızına takılmak gelmiyorsa içinden sabahları taze ekmek yemesi, kahvaltıda gazete okuması olanaksızdı. Meraklısı da değildi zaten. Gazetenin de taze ekmeğin de. Çok kez peksimetle kahvaltı etmişti gemilerde. Bayat ekmeklerini tavada kızartıyordu. Gazetesini de denize inerken alıyordu. Haberlerle hala ilgili olmadığı için televizyonun düğmesine de dokunmuyordu peki. Radyosu gerçi bir müzik kanalına ayarlıydı. Ne var ki sunucular onun kadar erken uyanmıyorlardı. Bu belki daha da güzeldi. 25 yıl boyunca gece ve gündüz motor homurtusu, makine sesi, dönen şaftların hışırtısı, kumanda zillerinin çınlamasıyla uyanmaya koşullanmış bir insan olarak sessizliği öylesine özlemişti ki. Bu saatte ormanda da çıt yoktu. Cırcır böceklerinin bile sesi duyulmuyordu. Kuşlar da neden bilinmez o taraflara pek uğrak vermiyorlardı. Arada bir kara tavuk, bir saksan, bazen saka kuşunu andıran bir minik serçe, az aşağıdaki buraya geldi geleli kimsenin uğramadığı boş evi mesken tutan yarasa ve baykuşların ötüşleri, bir de neden, niçin, kime havladığını asla anlayamadığı Carlos'un tok sesi. Geldiğinden beri birkaç kez sebze, meyve, et, tüp gaz almak ya da başka küçük alışverişler için yeni foçaya inmişti. Eski çarşı esnafının dışarıdan gelenlere bakışlarında bir gizli düşmanlık sezinlememek olanaksızdı. Bütün gün dükkanlarının önündeki küçük hasır iskemlelerde oturup sigara içerek, tesbih çekerek vakit geçiriyorlardı. Çocukluğundakileri andıran bakkal dükkanlarında hala gaz lambası şişesi, fitili, iğnesi satılıyordu. Bir şey istediği, yanılıp da bir şey sorduğu zaman "Beni ne diye rahatsız ediyorsun?" der gibi bet bet yüzüne bakıyor ve isteksizce doğruluyorlar diğerlerinden. Belediye Halk Plajı hizasında, kordon boyunda yeni açılan marketler ise daha çok yabancı turistlere hizmet etmek hesabındaydılar. Yönetici, kasabaya birlikte indikleri bir gün, jandarma komutanı, belediye başkanı ve başı sıkıştığı zaman arayıp konuşabileceği kasabanın öteki önemli sayılabilecek kişileriyle tanıştırmıştı onu. Bunlardan biri, av ve balıkçı malzemeleri satan dükkanın sahibiydi. Gerçekten de kasabaya indiğinde, arada sırada da olsa ahbaplık edebileceği tek kişi oydu. Bir keresinde yeni Foça'da felsefe taşı bulup bulamayacağını sormuştu ona. Ne dediğini anlamamıştı adam. Tam karşı taraftaki hırdavatçı dükkanının sahibi olan yaşlı adam da ilginç biriydi. Çarşı esnafının en eskisiydi. Dayısını tanıdığını, arkadaş olduklarını söylemişti. Ona da sormuştu bir kez. Felsefe taşının ne olduğunu bilip bilmediğini, o da aval aval bakmıştı yüzüne. Hiç duymamıştı böyle bir taştan söz edildiğini. Sitenin gençleri bütün gece gazinoda tepinip kendilerinden geçtikten sonra evlerinde sızıp kaldıkları için olsa gerek sabahları ortalıkta pek kimse görünmüyordu. Sadece orta yaşlı birkaç çift, denizin ve güneşin her anından yararlanmayı düşünen birkaç turist. Genellikle çok erken kalktığı için sabahları zorunlu işlerini bitirir bitirmez arabasına atlayıp aşağıya kıyıya iniyordu. Dayısının Volvo'su olmasa burada yaşayamazdı. Evin bulunduğu tepe kıyıdan epeyce yüksekteydi. İnmek neyse neydi de yaya olarak aşağıdan yukarıya çıkmak, hele her gün denize gidip gelmek pek kolay değildi. Gerçi dayısından kendisine miras kalan araba bir hayli eskiydi ama sağlamdı. Hemen hemen bütün önemli parçalarını yurt dışına çıkışları sırasında kendisi alıp yollamış, İstanbul'a uğradığı sıralarda da çok kez kendisi onarmıştı. Öğle vakti, denizden çıktıktan sonra plajın biraz ötesindeki kampinge uğruyor, öğle yemeğini kampın çadır büfesine bakan küçük kızın hazırladığı peynirli, sucuklu, bol domatesli, iyi sıkıştırılmış bir tost ve buz gibi soğutulmuş bir iki şişe birayla geçiştiriyordu. Çadır büfeyi garip, küçücük, çocuk gibi bir kız işletiyordu. Karşılaştıkları ilk gün bayağı şaşırtmıştı kız onu. Yine bugünkü gibi gün doğarken uyanmış, kalkmış, erkenden inmişti deniz kenarına. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Su serindi. 5-10 kulaç atmış, fazla kalamadan geri dönmüştü. Duşlar akmıyordu. Söylene söylene kurulanırken incecik bir ses gelmişti kulaklarına. Şşt şşt, buraya baksanıza. Siz tepedeki evde oturan amcanın oğlu musunuz? Sizi oralarda dolaşırken gördüm. Fotoğrafçı mısınız yoksa? Resim çekiyordunuz da. Kızın burada rastladığı çok kişinin aksine siz diye konuşması ve gözlemciliği ilgisini çekmişti. O güne kadar yanına fotoğraf makinesini alarak ancak 2 ya da 3 kez çıkmıştı evden. Ormanda dolaşıp birkaç resim çekmek için. Oğlu değil, yeğeniyim ben onun demişti. O benim dayımdı. Tanır mıydın onu? Tanımaz mıyım? Çok iyi bir amcaydı. Allah rahmet eylesin. Biliyor musunuz, onun ölüsünü ilk ben gördüm o çukurda. Şaşırarak bakmıştı kızın yüzüne. O ana kadar henüz elektrikçiyle konuşmuş değildi. İşin aslını esasını bilmiyordu. Bu sözleri söylerken kız öyle heyecanlanmıştı ki kansızlıktan sararmış olan yanaklarına renk gelmişti. Nasıl oldu bu? Hiç işte, o sabah tepede geziniyordum. Baktım kuşlar dolaşıp duruyor eski kazı yerinin orada. Merak ettim. Gidip bakınca gördüm. Çöplerin üstünde. O kadar korkunçtu ki. Tuhaf bir duygu. O anda aklına gelen ilk soru, orada ne işin vardı senin demek olmuştu. Küçük kız sorusunu yanıtlarken bakışlarını kaçırmış mıydı? Daha henüz bizim kamping açılmadığından ben bazen oralara gider dolaşırdım. Biliyor musunuz, o eski kazı yerinden bir sürü şey çıkıyor. Eski paralar, toprak çanak çömlekler, küçük küçük heykeller falan. Orası çöplük değil mi? Çöplükten mi topluyorsun? Yok. Ben dilenci miyim? Çöplüğün az ötesinde, daha kenarda, taşların toprakların arasından çıkar öyle şeyler. Turistler çok para veriyor. Gülünç bir şeydi belki ama nedense ona da sormak gelmişti içinden, felsefe taşıyla bin yüzlü billur topu görüp görmediğini. En azından duyup duymadığını. Birden kızarmıştı galiba kızın yüzü. Herhalde kazı yerlerinde bulunan şeylerin satılmasının yasak olduğunu bildiği için fazla konuştuğunu düşünerek korkmuş, bakışlarını kaçırarak telaşla "Yo, hayır, hiç görmedim, hiç duymadım öyle bir şey" demişti.